Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir Nöbetçi Yatırım programında da beraberiz. Türkiye'de, dünyada öne çıkan başlıkları konuşmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Mehmet Efe Çaman Hoca ile siyaset bilimci gündemi beraber değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Hamit Bey.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
Tebrik ederim yeni yılınızı bu arada. Çok sağ
Ben
olun.
de
Ben
sizin
de
yeni
iyiyim.
yılınızı kutluyorum. Sağ olun.
Ümit ederim yeni yıl güzelliklere vesile olur, güzellikler gelir, kötü haberler biraz azalır en azından.
Aynı şekilde düşünüyorum ben de. Bilmukabele. Sağ olun.
Evet, gerçi çok sıcak haberlerle, çok güzel haberlerle başlamadık ama çok gündemin en başındaki konuyla hemen başlayalım istiyorum. Kazakistan'da çok üzücü gelişmeler yaşanıyor. Bölgenin, Orta Asya'nın en önemli istikrar adalarından biri olarak kabul ediliyordu. Çok geniş topraklara sahip, 19 milyon nüfusu var. Ve 30 yıllık bir bağımsızlık geçmişi var. Türkiye ile iyi ilişkileri vardı. Batı ile, Rusya ile, Çin ile arasında bir Nur Sultan Nazarbayev'in inşa ettiği bir denge politikası güdüyordu. Fakat şikayetler vardı, yolsuzlukla ilgili şikayetler vardı, baskıcı ile alakalı, özgürlüklerle ilgili, insan haklarıyla ilgili şikayetler vardı. Aslında yer yer bazı patlamalar olmuştu ama bu boyuta hiç gelmemişti. Yeni yılın ikinci gününden itibaren çok kötü gelişmeler yaşanıyor. Özellikle eski başkent Almatı'da. Bu konuları hocam hepsine beraber değerlendirelim. Türkiye'de işkence haberleri var maalesef gençlere, öğrencilere, yapılan askeri öğrencilere yapılan işkence, annelerin feryatları var. İşkence konusunu gündeme getiren Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında dava açılması söz konusu. Ama Kazakistan'da başlayalım isterseniz Efe Hocam.
Tamam.
Bu konuyu konuşmak için kıymetli de bir konuğumuz var. Ertuğrul Erbaş, gazeteci, Kazakistan, Türkiye'deki Kazakistanlı vatandaşlarımızdan. O da sürgünde, mağdur gazetecilerden aynı zamanda. Kazakistan'daki haber kaynaklarıyla irtibatı hala devam ediyor. Ve Kazakistan'daki çeşitli, Türkiye'deki Kazak dernekleriyle, vakıflarla da geçmişten beri önemli görevler üstlenmiş bir arkadaşımız, bir meslektaşımız. Ertuğrul Bey, size de hoş geldiniz.
Merhaba Hamit Bey, Efe Hocam merhabalar. Yeni yılınızı
Merhabalar.
tebrik ediyorum.
Çok sağ olun Ertuğrul Bey.
Merhaba.
Sizin de
Merhaba.
bilmukabele.
Valla
Size de
sizin
yeni.
gibi akademik insanların yanında bilmiyorum ne söyleyeceğiz ama bakalım. Dilimizin döndüğünce artık.
Estağfurullah. Hemen
Estağfurullah.
böyle sondan en sıcak gelişmeden başlayalım. Belki de en üzücü gelişme. Kazakistan'ın 3 yıllık Nur Sultan Nazarbayev'den görevi devralmış olan Cumhurbaşkanı Tokayev bir açıklama yaptı ve bugün itibariyle vur emri, uyarmadan vur emri verdi askerlere. Bu çok yani ve 20 bin kişilik bir teröristten bahsetti Almatı'da. Yani hem Kazak asıllı bir meslektaşımız olarak ve bölgeyi sıcak gelişmeleri takip eden bir arkadaşım olarak siz bu haberi nasıl yorumladınız? Gerçekten bana çok korkunç geldi neler yaşanabileceği konusunda.
Evet, teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı Tokayev'in bu açıklaması aslında tam da yeni değil. Olaylar başladığından itibaren bu üstü örtülü bir vur emri vardı zaten. Zaten Tokayev'in şu an meydanlarda olan insanlara yönelik terörist yaftası, tırnak içinde söylüyorum, terörist yaftası hala vardı zaten. Zaten Rusya'dan işte o askerleri getirirken, işte bakın işte ben burada bir terörist saldırı altındayım. Bana yardımcı olun, işte bu teröristlerle mücadelemde bana yardımcı olun diye askerleri öyle getirdi zaten. Şimdi bence Tokayev bu konuda müthiş bir basiretsizlik örneği mi desem ya da ne bileyim iş bilememezlik mi desem yani resmen böyle bir benzine ateş atıyor diyebilirim. Çünkü bunu konuşacaksınız gerçi ama Kazakistan'daki olayların içine baktığımızda yani genç bir nesil görüyoruz. Hani Türkiye'deki tabiriyle mermiyi kafa atan tipler diyoruz ya. Öyle bir genç, aşoğlu Kazakçası yani öfkeli, sinirli, yaşadıklarından dolayı hoşnutsuzluk içerisinde ama seslerini duyuramamanın büyük sıkıntısı içerisinde gençler görüyoruz. Ve bu sosyal medyadan da takip ettiğimiz kadarıyla bu gençler bilhassa Almatı'daki Cumhuriyet Meydanı'nda "Biz terörist değiliz" diye pankartlar açıyorlar. Ve kendilerine her mikrofon uzatıldığında, başta Azatlık Radyosu olmak üzere, "Ne alakası var kardeşim biz teröristle? Biz sadece işte kendi haklarımızın peşinde olan karapayım Kazaklarız" diyorlar. Karapayım vurgusu burada önemli, çünkü Kazaklar orada Kazaklıklarını belli etmek için genelde bu tabiri kullanıyorlar. "Biz karapayım Kazağız. Bizim teröristlerle, ne bileyim işte Sorosçularla, onunla bununla ne alakamız olur" diyorlar. Ama her nedense Tokayev her geçen gün bu şiddet eylemine, şiddet söylemine hep böyle üzerine bir kere koyarak, bir artı koyarak, bir artı koyarak devam ediyor. İşte sizin de dediğiniz gibi işte 20 bin tane teröristten bahsetti. Ben şaşırdım yani, bu 20 bin terörist nerede? Eğer gerçekten de bu 20 bin terörist varsa Kazakistan'ın KGB'si, Sırbar adı o. Sırbar nerede diye insan sormadan edebiliyor. Yani tamam, yani Kazakistan'da terörist yapılanmalar, bilhassa Kazakistan'ın güneyinde radikal İslam'ın biraz daha böyle ayyuka çıktığı yerlerde olmadı değil. Bilhassa DAEŞ, IŞİD tandanslı. Zaten bunlar böyle kendilerini de saklamadılar. Gittiler böyle Türkiye üzerinden bilhassa. Bağdat'ta savaştılar. Ne bileyim işte Suriye'de savaştılar. Hattı zatında geldiler. Kazakistan'da bir kafir devlet, tırnak içinde söylüyorum. Psikolojisiyle Kazak polisine de ateş açtılar. Öldürdüler hatta. Şehit ettiler. Bunlar bilinen gerçeklerdi. Ama bunlar hep böyle tek tük. Yani taş çatlasa 5-10. Yani hücresel, lokal unsurlardı. Ama şimdi Tokayev diyor ki 20 bin terörist unsur. Ya bu, ne bileyim yani, böyle bir bana bir devlet adamına, bir devlet liderine yakışmayacak bir söylem geldi. Zaten ben bu söylemin ardından alttaki yorumlara bakıyorum Ahmet Bey. Genelde yorumlar, Kazak yorumları hep şöyle: "Sen nasıl olur da kendi halkına kurşun sıkarsın?" Ok
Evet.
diyorlar onlar. Hep böyle yorumlar böyle. Yani müthiş bir tepki var. Bu müthiş tepki de, ya Allah korusun, hani ateşe körükle gitmek gibi değerlendiriyorum ben.
Evet, Efe Hocam, sizin de herhalde Kazakistan'la bağlantılarınız var aile üzerinden. Siz de takip ediyorsunuz gelişmeleri, hem bir siyaset bilimci olarak hem de
Evet.
biraz aile
Evet,
bağlarıyla
ben...
da yakınlarınız var. Sizce şaşırdınız mı bu olayların bu noktaya gelmesine?
Ben öncelikle Ertuğrul Bey'in söylediklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum kendisine, yani analizinden dolayı. Kesinlikle katılıyorum. Yani öfke birikimi, işte yolsuzluğa bulaşmış bir rejim karşısında giderek fakirleşen ve sınıfsal farklılıkların daha görünür hale geldiği bir toplum oldu Kazakistan. Ben şöyle izah edeyim. Ben Kazakistan'da bir yıl Ahmet Yesevi Üniversitesi'nin Almatı'da bir Avrasya Araştırmaları Enstitüsü vardır. O enstitünün müdürlüğünü yaptım bir yıl. Yani Kazakistan deneyimim hem fiilen Kazakistan'da bir yıl geçirip çalışmış olmak, hem de defalarca, yani Kazakistan'a onlarca kez gittim. Çünkü benim eşim Kazakistanlı. Yani Kazakistan etnik Kazak değil eşim. Rus, Ukrayna, Yahudi kökenli bir insan. Ama şey de bilir, Ertuğrul Bey de bilir, Kazakistan'ın yapısı çok iç içe geçmiştir.
Doğru.
Ve Kazakistan'daki Kazak olmayan etnik gruplarla Rusya'nın etkisini karıştırmamak lazım. Yani bak, mesela ben şöyle bir eklemede bulunacağım. Gösterilerde birçok etnik Kazak olmayan insanlar da var. Yani işte Ruslar var, Dağıstanlılar var, işte Ahıska Türkleri var. Uygurlar var, aklınıza gelmeyecek. Koreliler, yani Kazakistan çok böyle kozmopolit bir ülke. Ve ben açıkçası şundan dolayı bir umutluyum. Kazakistan'da hep şöyle bir beklenti vardı. Yani ya radikal milliyetçi ve İslamcı bir iktidar gelir de bu işte Kazak olmayan etnik gruplara karşı bir ayrım politikası güderse, böyle bir rejim değişikliği olursa diye bir korku vardı hep böyle insanlarda. Şunu memnunlukla görüyorum ki bugünkü otoriter rejime karşı bütün etnik gruplar, tabii ki Kazaklar ülkenin asıl sahibidir. Yani titüler ülkeye ismini vermiş olan grup. Ama diğer gruplar da aynı şartlarda yaşıyorlar. Yani bu insanlar da aynı fakr-ı zaruret içinde yaşadıkları için sokağa çıktılar doğal olarak. Yapmaları gereken şeyi yaptılar. Neden bunu diyorum? Çünkü bir gecede akaryakıt fiyatlarının, doğalgaz fiyatlarının %100 artması, yani iki katına çıkmış olması, insanların zaten canı burnunda. Ve Kazakistan çok da aşırı fakir bir ülke değil. Kişi başı gayri safi milli hasıladan düşen pay 10 bin dolar civarında. Yani Türkiye'den daha zengin halk Kazakistan'da. Dolayısıyla sokağa dökülüp protesto ettiler aslında ilk başta. Fakat protesto ederken Tokayev'in polis gücü çok orantısız güç kullandı. Ve Kazakların da şöyle bir özelliği vardır. Yani çok sabırlı bir millettir. Ama yani siz gidip de sokakta hiç elinde silah olmayan, şiddete bulaşmamış insanlara da aynı Gezi Parkı olaylarında olduğu gibi böyle orantısız şiddet kullanırsanız, insanlar da ne yaptı? Tepki gösterdi. Şimdi karşısında 100 kişilik polis grubunun karşısında 10 bin, 20 bin insan var. Dolayısıyla o polisler de bir şey yapamadılar, etkin olamadılar. Ve halk da öfkesiyle, o polisin kullandığı orantısız güçten kaynaklanan öfkeyle hükümet binalarına veya resmi binalara taarruz etti, saldırdı. Tabii ki orada bir takım vandalizmler oldu, istenmeyen olaylar oldu ama bunlar neden oldu diye düşünecek olursanız, Tokayev yönetimi, işte biraz önce Ertuğrul Bey'in de işaret ettiği üzere, yani o göstericilere tamam ben sizi anlıyorum, gelin konuşalım, işte bu konuları tekrar geri adım atacağız falan demek yerine çok şiddetle bastırdı. Sonra baktılar ki ikinci gün olaylar 3 katına 4 katına çıktı. Tamam dediler, biz kabineyi görevden alıyoruz. Ama o da yetmedi tabii, çünkü göstericilerin beklentisi komple Tokayev'in ve rejimin arka planında olan Nazarbayev'in ülkeyi terk etmesi. Şimdi evet. Şöyle Türkiye'den olaylara bakınca biz hep şöyle algılıyoruz. İşte Nazarbayev Türk dünyasının aksakallı, işte önemli siyasetçilerinden bir tanesi. Türk devletleri topluluğunu oluşturmada çok önemli rol oynadı falan. Fakat içeride baktığınız zaman Nazarbayev rejimi korkunç yolsuzluklara bulaşmış. Ülkenin inanılmaz zengin yeraltı zenginliklerini, petrol, işte doğalgaz, uranyum, aklınıza gelebilecek her türlü maden ve mineral olan bir ülkede halka kendisi kepçeyle alırken halka küçük kahve kaşığıyla dağıtan bir lider profilinde ve çok büyük bir baskıcı rejim kurdu tabii. Yani 1991'den beri hiç değişmemiş bir liderlikten bahsediyoruz. Yani Tokayev'in iktidarda olması Nazarbayev'in rejimin arka planındaki adam olması gerçeğini değiştirmiyor. Ben analizi burada bırakayım. Çünkü eminim Ertuğrul Bey'in ekleyeceği şeyler olacaktır ama Kazakistan'a son bir cümle olarak şunu eklemek istiyorum. Kazakistan halkı yani o meydanlarda toplanan Almatı'daki, Aktöbe'deki, işte Çimkent'teki, ben o olaylarda bütün bulabildiğim dokümanlarla, videolarla takip etmeye çalışıyorum 3-4 gündür. İnsanlar şu beklenti içerisinde, biz fakirliğe son vermek istiyoruz. Çok fakir durumdayız, çok kötü durumdayız. Sosyal adaletsizliğe son vermek istiyoruz. En büyük talepleri bu. Yani siyasi beklentiden ziyade ekonomik durumdan dolayı insanların canı burnuna gelmiş vaziyette. Bu noktada ben yorumu tekrar sizlere bırakayım.
Evet, Ertuğrul Bey, olayların başlangıcı, Efe Hocam da işaret etti. Akaryakıta yapılan %100'lük bir zam. 60 tengeden gaz fiyatı, araçlarda kullanılan gazdan bahsediyoruz. 60 tengeden bir anda 120 tengeye çıkıyor ve 2 Ocak'ta başlayan gösterilerin asıl sebebi bu. Yani en azından kıvılcım bu olarak söyleniyor. Yani siz bu olayları ilk duyduğunuzda bu kadar ileriye gideceğini tahmin ettiniz mi? Başka böyle organize bir güçler var mı bu işin arkasında, yoksa birçok haberlerde, yorumlarda okuduğumuz gibi herhangi bir lider yok, herhangi bir örgüt yok. Tamamen halk, hatta yani hükümet kiminle konuşacağını bile bilmiyor gibi değerlendirmeler var. Bunlara katılıyor musunuz?
Ben açıkçası bu olayları ilk duyduğumda şunu düşündüm. Ya işte 2 gün sonra, 3 gün sonra işte polis, yani yine tırnak içinde söylüyorum, tepelerine biner. Bu iş böyle kapanır gider diye biliyordum. Bu yüzden bilhassa Almatı kökenli, Almatı orijininde olayların çok çok çok çok daha da büyümesini ben biraz sürpriz olarak karşıladım. Doğruyu söylemek gerekirse. Ama Efe Hocam da bir girizgah yaptı. Artık insanlarda, bilhassa gençlerde bir bıkkınlık var. Mesela Hamit Bey, bilmiyorum siz gazeteci sıfatıyla Kazakistan'a gittiniz mi? Genelde gazeteci sıfatıyla Kazakistan'a gidenler böyle Kazakistan'ın böyle güzellikleriyle, yani madalyonun bir yüzüyle. Güzel yemekler, güzel coğrafya, elma, ne bileyim işte lüks araçlar, lüks oteller oralarda ağırlanır ve madalyonun öbür yüzüne vakıf olmaları biraz kontrol altına alınır. Ama Kazakistan bundan ibaret değil ki. Mesela benim bu konuda kendime patenti bana ait olan bir terim var. Zaman makineleri diyorum ben mesela. Nedir bu zaman makineleri? Efe hocam bilecektir. Almatı'da mesela bir şey yapıldı, metro yapıldı. İçine giriyorsun metronun. Hakikaten böyle 10 numara bir metro. Gerçi kısa, biraz da bayağı bir meşakkatli bir şekilde bitirildi. Modern, güzel, pırıl pırıl bir metro. Ama çıkıyorsun metrodan, otobüse biniyorsun. O Efe hocam hatırlayacaktır o mavi otobüsleri. Ya diyorsun
Evet.
ben nereye geldim? Yani zaman makinesinden kastım bu. Bu
Evet.
birçok şey için böyle geçerli. İnsanların hayatları için de böyle geçerli. Bir yerde böyle ultra lüks içinde ne bileyim işte iPhone 13'ler falan filan yani bunu örnek olarak söylüyorum. Lüks araçlar içerisinde, lüks rezidanslar içerisinde, lüks mutfaklar içerisinde pişen yemekler arasında yetişen bir kesim. Bir yanda yani tabiri caizse çamurun, toz toprağın içerisinde yaşayan bir kesim. Zaman makinesinden kastım bu yani. İşte insanlar bu zaman makinesini artık biraz isyan noktasına geldiler. Hani Necip Fazıl'ın o meşhur şiirinde olduğu gibi bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir pul. Kazakistan'da benim kendi şahsi fikrim bu. Olan tam da bu. İnsanlar dediler ki ya kardeşim siz bağımsızlık mücadelesini birlikte verdik. JEL 90'da senin de abin öldü, benim de babam öldü. Bu bağımsızlık mücadelesinde beraber yan yana uğraştık, yan yana savaştık. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyoruz. Sen lüks yatlarda geziyorsun, lüks arabalara biniyorsun. Ben hala karapayım Kazak, avulda koyuyorum. Ne bileyim işte Barakolka, Efe hocam yine oraya bilir. Barakolka denilen yer böyle yani
Evet.
yoksul kesimin gittiği yer. Oradan alışveriş yapıyorum. Bu ne lahana bu ne perhis moduna geldi. İşte isyanın bence artık yani ana noktası bu. İnsanlar artık böyle görüyorlar. Tamam, her ne kadar Orta Asya'da, Kazakistan'da bir internet o kadar engellenmedi. Ben bunun altyapısında olan nedenlerden birinde onu da görüyorum. Görüyor insanlar. Yani insanların nasıl yaşadıklarını görüyorlar. Hem cinslerinin, akranlarının, arkadaşlarının Avrupa'da, ne bileyim Türkiye'de ya da başka yerde hangi şartlarda madem uranyum bizim, madem altın bizim, o zaman ben niye sebeplenemiyorum bu zenginliklerden? Ben niye bir hak talebinde bulunamıyorum diye uzun yıllardan beridir, yani yaklaşık bir 10-15 yıldır biraz ayyuka çıkan bir böyle bir serzeniş vardı. İşte bu serzeniş yine bir kış günü yine Almatı'da yine böyle bir patladı. Almatı'da 1986'da yaşanan o JEL 90 olayları, JEL 90 Efe Hocam da bilir, Ocak ayı demektir. Şimdi
Evet.
mesela ben, bu olayların da Akban ayında oldu. Yani, pardon özür dilerim, Aralık ayında oldu JEL 90. Şimdi bu olaylar da Ocak ayında, Akban ayında oldu. Şimdi ben de bu olayların bir Akban olayları olarak, Akban kötürlüsü yani isyanı, ne bileyim işte başkaldırışı diye anılacağına tahmin ediyorum. İnşallah yani Kazak halkı açısından hayırlısı olur ama gidişat Hamit Bey bilmiyorum ya biraz iç karartıcı.
Bu hani Tokayev'in ilk günler vermiş olduğu bazı kararlar oldu. Şeyleri zamı geri aldılar gaza yapmış
Hep
oldukları zam.
göstermelik.
Hükümeti görevden aldılar.
Evet.
Bunlar sanki başta böyle Tokayev alttan alır gibi taleplerini dinler gibi bir yaklaşım içindeydi. Fakat işe yaramadı. Bunu neye bağlıyorsunuz?
Hani yine Anadolu'da bir tabir vardır. Hayvan terli. Yani benim kendi kanaatim Kazaklar da yani Kazakistanlı Ruslar da ya da işte pasaportunda Kazakistan Cumhuriyeti yazan herkes artık bunu söylemeye başladı. Hayvan terli demeye başladı. Bakınız bir zamanlar yani yanlış bir kelime kullanmaktan korkuyorum ama ilahi böyle kuvvetler atfedilen Nazarbayev, Nur Sultan Nazarbayev, milletin babası, ne bileyim işte aksakalımız, ne bileyim işte liderimiz. Bakınız son zamanlarda şalketlemeye başladılar. Şalketleme Kazakça, ihtiyar artık git demeye başladılar. Yani onlar da sanırım artık böyle ya böyle göstermelik işte hükümeti alma ne bileyim işte bir daha indirme falan filan. Onlar da bunun farkındalar galiba anladığım kadarıyla. Hayvan terli diyorlar. Bir de bilhassa Almatı'daki yani bu mevzuların biraz daha böyle sıkıntılı bir hale gelmesinin nedeni hükümet nezdinde bir muhatap bulamadılar. Mesela ben Radyo Zat'ın röportajlarını izliyorum. Adam orada diyor ki ya kardeşim diyor biz diyor bir aydır buradayız diyor. 15 gündür buradayız diyor. 5 saattir buradayız diyor. Neyse ne? Ya bir yetkili yok diyor karşımızda diyor. Bir yetkili yok diyor. Derdimizi anlatacak bir kimse yok diyor. Kazaklar bu birebir ilişkilere önem verirler. Hani bu işlerin böyle sadece Twitter üzerinden ya da ne bileyim işte halka sesiniz konuşmalarından ziyade bir görelim diyor yani. Sen kimsin? Ben buradayım. Sen de benim karşıma gel. Bir anlat bize diyor yani bu iş nedir diyor. Anladığım kadarıyla Tokayev'in verdiği o işte şiddetli bastırma emirleri, şiddetli bastırma emirlerinin de akabinde ne bileyim işte art niyetli insanlar olabilir ama biz kesinlikle terörist değiliz diyorlar. Ne istiyoruz? Kardeşim yaşam, insanca yaşamak istiyoruz diyorlar. Şimdi Rusya'nın Kazakistan'daki askeri varlığı işte çeşitli dönemlerde ne bileyim işte sembolik düzeyde tatbikatlarla, şunlarla, bunlarla oluyordu. Yani insanlar Rus askerini görüyordu. Ama Rus askerinin en son yani bu olayları saymazsak en son işgalci statüsünde görüldüğü en son yer işte bu bahsettiğimiz 86 Jel-90 olaylarıydı. Yani o işte atanan Rus vali isyanı bastıramayınca yanlış hatırlamıyorsam Rusya'dan bir 30 bin dolayında bir kuvvet geldi. Ve yine ateş ettiler AK-47'leriyle beraber. Yani tam bunun bir çetelesi tutulmamış ama o dönemde işte 200 üniversite öğrencisinin bu Rus askerlerinin silahlarından çıkan mermilerle öldüğü söyleniyor. O yüzden Jel 90 olayları Kazakistan tarihinde çok psikolojik bir eşik. Yani Kazakça tabiriyle onlar diyorlar ki işte tevelsizliktin kindik kanı tamgan jer diyorlar. Yani bağımsızlığın göbek bağının kesildiği, kanının aktığı yer diyorlar. O yüzden müthiş bir kutsama var Jel 90 olaylarına karşı. Şimdi bugüne geldiğimizde anladığım kadarıyla alanlardaki birçok insan, birçok Kazak unsuru, vatandaşı ya da neyse işte Kazak genci alanlara koşarken bir Jel 90 ruhuyla gidiyorlar diye tahmin ediyorum ben. Bu sefer karşılarında bir Rus valisi yok ama yani affedersiniz yani o Rus valisinden beter 20 bin terörist diyen işte vur emri veren bir cumhurbaşkanı var. İnsanlar büyük tepki içerisinde. Sen nasıl olur da Kazak halkına böyle bir vur emri verilsin diye söylüyorlar. Şimdi Hamit Bey yani Gezi zamanında sizler de işte Türkiye'deydiniz. Ben de Türkiye'deydim. Yıllarca Taksim'de ne bileyim işte şurada burada eylemleri takip ettim. Üç tane savaş gördüm. Şunu gördüm. Bu tür mesela çatışma ortamlarında kitlelerin bir mantığı olmuyor. Yani bir saman alevi gibi harala gürele böyle bir ucundan bir uca böyle tabiri caizse bir çekirge sürüsü gibi ya bu tabiri kullanmak pek hoş değil ama yani böyle şeyler yaşanıyor. Kazakistan'daki olaylara da baktığımızda tamam bir yağmalama olayı oldu. Ama ben bu yağmalama olayının nedeninde yani bir anlık spontane bir şey böyle bir psikoloji olduğuna inanıyorum. Bir de yani bir şey de var böyle yani böyle bir açlık da var böyle. Adam her gün dükkanın önünden geçiyor. Bilmem kaç bin euroluk, kaç bin tengelik şeyi görüyor, telefonu görüyor. Ya ben bunu niye alamıyorum diye bir yine Kazakça tabiriyle aşağılanıyor. Yani öfkeleniyor, sinirleniyor. Yani o gece o hızla böyle bir şey yaşandığını söylüyorum. Ama onlar da bir çizgiye geldiler şu anda. Tamam, biz ilk gece şurada burada yer yer oluyor ama hani bir ayıp ettik. O insanlardan özür diliyoruz ama biz ne hani diyorlar ya işte biz ne teröristiz. Biz yağmacı da değiliz diyorlar. Olanlar oldu fakat bunlar işte böyle bir anlık olaylardı. Onu demeye getiriyorlar. Terörist saldırılar açısından da söylediğim gibi hani bu mesela oldu. Almatı'da böyle polis operasyonuyla içinden böyle pompalı tüfeklerin çıktığı araçlar enterne edildi. İnsanlar vuruldu. Onlar da oldu ama işte dediğim gibi bunu böyle toplumun geneline şu anda Almatı Cumhuriyet Meydanı'nda şu an saat orada kaç şu anda muhtemelen saat 10 gibi. Gecenin ayazında, gecenin soğuğunda eksi 10, eksi 20'lerde hala bekleyen insanları böyle ya siz teröristsiniz yaftası yapıştırmak bana biraz çok şeye geliyor. Yani mesnetsiz geliyor. Öyle söyleyebilirim.
Tanıdık da geliyor herhalde biraz. Çünkü Türkiye'de de biliyorsunuz
Maalesef.
yüz binlerce insana terörist diyen bir rejim var. Şimdi de başka bir otoriter rejim. On binlerce, yüz binlerce gösterici yani anayasal gösteri hakkını kullanan insana terörist diyor. Şimdi ben çok küçük bir eklemede bulunmak istiyorum. Kazakistan'ın etno demografik yapısına baktığınız zaman üç tane önemli etnik grup var. Yani şeyler dışı, Kazak olmayanları hariç tutarsak Kazaklar arasında küçük cüz, orta cüz ve büyük cüz, ulu cüz
Orta
var.
cüz, ulu cüz.
Evet, şimdi bu olay ilk defa Kazak tarihinde hiçbir cüzler arası yani klanlar arası ayrım olmaksızın bütün klanlara, bütün Kazak klanlarına, irili ufaklı bütün Kazak klanlarına, gruplarına ait olan insanların tek yumruk halk olarak karşı çıktıkları bir şey. Yani böyle işte küçük cüz katıldı, biz katılmayalım, orta cüz katıldı, biz katılmayalım demiyor insanlar. Bu cüzler Kazakistan'da çok önemlidir. Şimdi
Kesinlikle.
şeyde Ertuğrul Bey bilir. Mesela Nazarbayev'in ait olduğu klandan olanlar genelde Nazarbayev'i falan tutardı eskiden. Şimdi bu
Evet.
olay kalkmış. Bu çok güzel bir gelişme. Niye? Demografik anlamda Kazakistan'ın kabilelikten millete evrildiğini gösteriyor. Daha da güzel tarafı şu. Ben onu bir sosyal bilimci olarak gözleyebiliyorum. Biraz önce vurguladığım olay. Yani sadece etnik Kazakların katıldığı gösteriler değil. İşin içinde Tatarlar, Koreliler, Ruslar, Ukrayna kökenliler, Ahıska Türkleri, aklınıza gelebilecek Kazakistan demografisinde olan her etnik grup yumruk gibi o gösterilerde bir aradalar. Kazak İstiklal Marşı'nı söylüyor adamlar.
Ezilen
Yani
herkes orada.
ezilen herkes. O yüzden ben diyorum ki bu sınıfsal bir hareket. Yani bu insanların yoksulluğa ve ezilmişliğe itirazıyla alakalı bir şey. Artı çok önemli bir gelişme daha var. O da şu. Rusya aslında bu 3000 askerini göndererek çok büyük bir teknik hata yaptı. Neden hata yaptı? Daha önceden ana dili Rusça olan Kazak vatandaşlarında çok ciddi bir Rusya afinitesi vardı. Yani Rusya'ya ve Putin'e karşı çok ciddi bir böyle bağlılık hissiyle doluydular. Sanki işte Kazakistan'ın aidiyetinin yanında Rusya'ya da çok böyle kendilerine ait hissediyorlardı. Bana göre bu olay bir kırılma noktası oluşturacak. Şöyle ki Rus askerleri Kazak halkının üzerine ateş ederken Kazakları öldüreyim, Rusları öldürmeyeyim gibi bir yaklaşım içinde değil. Topluluğa gelişi güzel ateş ediyorlar adamlar. Ve bakın şunu da söylemek lazım. Bu olay halkı yani çok etnisiteli olan Kazak halkını, Kazakistan halkını daha da birbirine entegre edecek bir gelişme. Yani buradan demokrasiye açılan bir kapı olursa Kazakistan daha başarılı bir devlet olacak. Bir de bir şey daha eklemek istiyorum. Ertuğrul Bey çok doğru bir şey söyledi. Rus askerlerinin ve işte Rusya'ya yakın müttefik ülkelerin, tırnak içindeki müttefik diyorum, Kazakistan'a çağrılması aslında bir işgal. Fakat burada önemli altını çizmemiz gereken bir şey var. Sanki daha önceden Nazarbayev ve yönetimi işte Rusya'yı frenlemeye çalışmış da yeni Rusya'ya tekrar başvurmuş gibi bir anlayış anlaşılabilir izleyiciler tarafından. Böyle bir durum yok. Nazarbayev her zaman Rusya ile ilişkilerini çok ön planda tuttu. Yani ben Kazakistan'dayken biliyorum. Şöyle söyleyeyim size. Kazakların elit kesimi yani yönetici olan her seviyedeki politikadaki, iş dünyasındaki, akademideki yönetici olan kesim tamamen Rus kültürüne ve Rus diline aşinadır. Kendi aralarında Rusça konuşur, Rusya'ya bakar. Rusya ile ekonomik ilişkileri çok güçlüydü Kazakistan'ın. Her zaman böyle oldu. Şimdi şunu söylemek lazım. Bakın böyle işte Türk dünyası, Kazaklar bağımsız falan böyle söylemlerle ortaya çıkmış bir yönetim ne yaptı? Halkının tercihlerine karşı ilk başvurduğu kapı ne oldu? Rusya oldu. Bu herkesin kulağına küpe olsun bakın. Ruslar çok sistematik çalışır. Yani böyle belli etmez. Şimdi bizim Türkiye'deki milliyetçiler, Türkiye'deki böyle ben biliyorum işte Turancı kesim falan çok büyük bir hayal içerisinde ya işte Kazak kardeşlerimiz Türkiye ne yapmış ki Kazakistan için bugüne kadar? Bakın Rusya Kazakistan'daki bütün doğal kaynakları şey çok önemli bir gösterge. Boru hatlarının yönlerine bakacaksınız. Boru hatlarının yönlerine petrol ve petrol boru hatlarının yönleri tamamen kuzeye doğru gidiyor. Yani Rusya'ya doğru gidiyor. Ve bakın Rusya o kadar enteresan bir olay söyleyeyim size. Bir taraftan Ukrayna üzerinde egemenlik kurmaya çalışıyor. Bir taraftan Gürcistan üzerinde etki sahibi. Bir taraftan şimdi Kazakistan üzerinde zaten etkiliydi. Daha da etkili hale geliyor bu olaylar sayesinde. Suriye'de şimdi bugün Türkiye'ye bağlayacak olursak Türkiye'de hala bir takım çevreler Rusya'yla, Çin'le, İran'la işbirliği yapmak istiyor. İşte bugünkü rejim tamamen Rusya'nın güdümünde, Rusya'nın dümen suyunda hareket ediyor. Ve bir taraftan da telefon ediyor. Ne diyorlar? Kazak liderliğiyle konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki biz size her türlü desteği vereceğiz. Adam Rusya'nın kuklası, yani Kazakistan'da Tokayev ne yaptı? Ben dedi Cumhurbaşkanı olarak, ülkenin başkanı olarak elim kolum bağlı. Ne yapıyoruz? Rusya'dan asker davet ediyoruz. Neden? Kendimizi kurtarmak için. Niye? Çünkü biz Kazakistan'ın paralarını yemeye doymadık. Yani bakın Nazarbayev, kızları Nazarbayev, Tokayev, bütün Kazak nomenklaturası hepsi İngiliz vatandaşı, işte Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı, milyar dolarlar çaldılar Kazak halkından. Şimdi ne yapıyorlar? O paraları kaybetmemek için, o işte önemli avantaları kaybetmemek için Rusya ile işbirliği yapıyorlar. Çünkü Rusya'da da aynı despotik ve suça batmış mafyatik bir rejim var. Birbirleriyle ruh ikizleri gibi. Şimdi Türkiye'dekilerin bakışı da, Türkiye'de de aynı şey var. Bakın Türkiye'de Erdoğan ve çevresinin Türkiye'nin bütün kaynaklarını peşkeş çektiği, yediği, etrafa dağıttığı bilinen bir gerçek. Şunu görüyoruz. Ne millet, ne din, ne başka türlü aidiyetler bu adamların umurunda bile değil. Bunlar sadece ceplerine ve yolsuz rejimlerini devam ettirmeye bakıyorlar. Dolayısıyla halkların Türkiye'de, Rusya'da, Kazakistan'da hiç fark etmez. Aklı başında olan bütün insanların uyanması lazım ve bunun hesabını sorması lazım. Meşru yollardan tabii ki. Yani burada
Evet.
şiddete başvurmadan meşru yollardan bunu yapması lazım.
Yani şunun altını çizelim. Yani şiddeti kimden gelirse gelsin ben açıkçası reddediyorum. Kabul edilemez buluyorum. Fakat Kazakistan'da yaşanan olaylar ve başka otoriter ülkelerde yaşanan olaylar şunu gösteriyor. Yani otoriterlikle, baskıcılıkla gelen istikrar aslında suni bir görüntü veriyor.
Evet.
Yani bu her an patlamaya hazır bir bomba gibi. Aynen Kazakistan'a bakan insanların, ben de dahil, Kazakistan'a ben de birkaç kez gittim. Fakat yani böyle bir noktaya gelmesini insan hayretle izliyor. Çünkü gördüğümüz tablo, Ertuğrul Bey biraz haklı. Biz gittiğimizde başkente gidiyorduk. İnsanlarla yani biraz
Değil mi?
devletin protokolü çerçevesinde görüşmeler oluyordu. Ama şunun hakkını yemek lazım, yememek lazım. Yani karşılaştırma yaparken başka ülkeler ne yaptı? Orta Asya'daki diğer ülkelerde ne oldu, ne bitti diye karşılaştırıyorsunuz. Öyle o karşılaştırma sonucunda Kazakistan çok başarılı görünüyordu. İstikrarlı görünüyordu. Dünyayla köprüler kurmaya çalışıyordu. Özellikle bir denge politikası izliyordu. Sultan Nazarbayev'in o politikalarını ben açıkçası takdir eden yazılar da yazdım zamanında. Fakat yani o kurucu iradenin bir şekilde demokrasiye, hukuka, insan haklarına da alışması, adapte olması gerekiyordu. Şimdi gördüğümüz maalesef onun başarılamadığı ve bunun
Hamit Bey
karşısında da
işte
isyan eden bir halk var. Nitekim işte bugün yine çok tepki çeken noktalardan biri Cumhurbaşkanı halka Rusça konuşmuş. Halka
evet.
sesini için Rusça yapmış. Mesela bunlar iletişim açısından asla kabul edilmeyecek şeyler. Yani halka askerin ateş açmasını emretmek. Böyle bir kriz zamanında zaten milliyetçi çevrelerin özellikle asla sıcak bakmayacağı Rusya'dan yardım istemek, halka konuşurken Rusça konuşmak bunlar asla tasvip edilecek adımlar değil. Ben şunu merak ediyorum. Rusya'nın müdahalesi, bu Rusya'nın içinde olduğu bir örgüt, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü. Rusya bunu NATO'ya benzer bir yapı olarak kurmuş ve ilk defa böyle bir talep üzerine aynı NATO'nun 5. maddesi var biliyorsunuz. Üyelerden birisine bir saldırı olursa NATO böyle bir yükümlülük altında ona desteğe gitmek için. Bu örgüt de ilk defa bu adımı atmış oldu. çok sayıda yani 2500-3000 kişilik bir askerden bahsediliyor ama başarılı olur mu bu müdahale yoksa daha mı ters teper? Ertuğrul Bey, yani siz Kazak halkının yaklaşımı nasıl olur?
Ya burada estağfurullah. Yani önümüz gerçekten sürprizlere açık bir süreç. Mesela daha 10 gün öncesine kadar hani bu olaylar başladığında ya işte 2 günde söner falan diyorduk, doğru mu? Ama şimdi geldiğimiz noktada Almatı'da insanlar hala sokaklarda, hala kim düşündürdü yani Rus askerinin Almatı'ya geleceğini. Şimdi önümüz gerçekten de sürprizlerle dolu bir ortam. Tamam, Kazakistan'da bir Rus tahakkümünün, Rus kültürünün, baskın Rus kültürünün olduğu aşikar. Bunu kimse inkar etmiyor. Daha düne kadar mesela işte hala Kiril alfabesiyle yazıyorlardı. Şimdi işte Nazarbayev'in talimatıyla işte Latin alfabesine döneceğiz falan dediler. Yani bilhassa entelijansiyanın büyük bir kısmı Rusça konuşuyor. Kendi eşiyle de dahi, çocuklarıyla da dahi. Ama şimdi geldiğimiz noktada hani o dedim ya, Jeltoksan ruhu dedim ya. Eğer mevzu gelip o işte Jeltoksan ruhuna dayanırsa o zaman biraz işler daha da böyle şey olur. Nasıl söyleyeyim? Biraz böyle dikenli bir yol haline gelir. Çünkü o zaman Kazak karşısında ya işte ne bileyim işte Kazak polisi varmış, Kazak askeri varmış. Umurunda olmaz. Ha, bu arada şu saptamayı da yapmak istiyorum ben. Mesela Rus Kazak ordusuna bakıyorsunuz, böyle yani bir Belarus ordusu gibi minicik bir ordu değil ki. Yani 100 bin işte muazzaf, işte 100 bin de şey ekle, rezerv ekle. 200 binlik böyle bir muazzam bir ordudan bahsediyoruz yani. Ya şimdi ey Tokayev, yani sen ne oldu da niye işte Rus ordusunu çağırdın? İnsan bunu soruyor kendi kendine. Senin polisin var, askerin var, niye çağırdın diye soruyor. O zaman yine bunun ipuçlarını mesela yine o işte Azatlık Radyosu'nun olsun, işte yapılan röportajlarda, yapılan video çekimlerini görebiliyorsunuz. Kazak askerlerinden bazıları, adam orada diyor ki ey bavrum diyor, kardeşim demek. İn onun üzerinden diyor, senin yerin bizim yanımız diyor. Kazak polisine de öyle diyor. Sen ne işte, sen neden işte bize karşı duruyorsun diyor. Benim çektiğim sıkıntıları sen çekmiyor musun diyor. Hani bir aralarında bir empati kurmuşlar. Anladığım kadarıyla Tokayev şu durumda Kazak ordusuna da güvenmiyor. Kazak, yani Kazak kolluk kuvvetlerine güvenmiyor. O yüzden Rusları çağırdı. Sizin sorunuza yani ne olabilir buradan? Eğer ki işler Rus askeri işte Kazak halkına ateş açarsa Kazak halkı da ya yeter ulan, yani özür, dinleyicilerimizden özür dilerim. Yani bu kavramı kullanırsa ya yeter ulan derse, o zaman yandı gülüm ketene alır yani. Hani o tabiri boşuna kullanmadım. Mesela bazen böyle şeyler geliyordu işte. Morg'dan böyle görüntüler geliyor. İçe parçalayıcı görüntüler. Adam açıyor morg'daki görüntüyü. Gencecik çocuk. Alnında mermi deliği. Adam açıyor bir örtüyü. Gencecik çocuk. Göğsünde 3-4 tane mermi girişi. Yani o mermiye kafa atan gençler tabirini boşuna kullanmadım. Kaybedecek bir şey yok ki Hamit Bey. Ya artık ya düze çıkarım diyor, ya da ölür giderim diyor yani. O yüzden Rus askerleri konusunda mevzunun yine bir Jeltoksan mevzusuna dayanmasını ya bilemiyorum, düşünmek bile istemiyorum yani.
Biz iyi dileklerimizi tüm Kazak halkına gönderelim. Kazakistan'daki tüm halklara. Oradaki evet. Tatarıyla, Rusuyla dileyelim. Kazakistan bu acı olaylardan güzel dersler çıkarsın. Şu andaki gidişat çok parlak değil. Ve gelirlerin, zenginliğin paylaşıldığı, hukukun hakim olduğu, özgürlüklerin hakim olduğu bir ülke haline gelsin. Bu temennilerle isterseniz Ertuğrul Bey sizi...
Bu Kazakistan konusunda ben şöyle bir bağlamak isterim Hamit
Teşekkür
Bey.
Teşekkür ederim size.
Şöyle bağlamak isterim. Her Tabii. zaman bizim biliyorsunuz yani Türkiye'de dilimize pelesenk olan bir şey vardır. Kardeş ülke, kardeş ülke, kardeş ülke. Kardeşim kardeş ülke diyorsan yani sen bunun hani göstermen lazım yani. Sadece bu işte ne bileyim işte aksakallı Sayın Yıldırım'ın bir tweet atmasıyla olmaz ki bu işler yani. Çok enteresan bir haber vardı, sizler de okumuşsunuzdur. Türk Hava Yolları neydi tam ismi beyefendinin, yönetim kurulu başkanı İlker Aycı. Bir mesleğiyle Kazakistan'daymış. İşte mevzular ayyuka çıkınca koca Türk Hava Yolları'nın kargo uçağını almışlar. Eşiyle biri beraber kaçmışlar gelmişler. Yani orada mesela şu yapılabilirdi. Tamam işte arkanızdayız. Siz bize işte Keneş var. İşte Türk Devletleri Teşkilatı var. Tamam siz bize değil de işte Rusya'dan asker istediniz ama işte bakın işte yaralılarınızı bize yollayın. Ne bileyim işte şunu yapın bunu yapın diye böyle pratik çözümler üretebilirlerdi ama sanki yine böyle bir atı alan Üsküdar'ı geçecekmiş gibi duruyor. Ben sadece en son olarak bunu vurgulamak istedim. Yani Kazakistan 10 gün öncesinde olmadığımız hadiselere sahne oldu. Bu 10 gün sonrasında Jeltoksan dedik mesela, Akpan dedik. Allah korusun başka ay isimleriyle olan sıkıntılı olaylar yaşanmaması işten bile değil. İnşallah dediğiniz gibi en kısa zamanda halkın nezdinde işler sulha erer. Ben çok teşekkür ediyorum bana bu
İnşallah,
fırsatı sunduğunuz
inşallah.
için. Size de iyi
Ben
yayınlar diliyorum.
çok teşekkür ediyorum güzel paylaşımlarınız için, değerlendirmeniz için. Yine görüşürüz, güzel haberleri daha çok paylaşırız diye ümit ediyorum. Selamlar. Çok
İnşallah.
sağ olun Ertuğrul Bey.
Hoşça kalın. Kolay gelsin.
Evet, Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci meslektaşımız Kazak asıllı birçok konuda detaylar paylaştı. Kazakistan'daki vahim gelişmelerle ilgili. Başta da söylediğim gibi ümit ediyorum, diliyorum Kazakistan için en hayırlı sonuç neyse o çıkar. Bir an önce şiddet durur, hukuka dönülür, barışa dönülür ve Kazakistan eskiden beri bilindiği gibi bir istikrar adası olmaya devam eder. Bu arada Türkiye ne kadar büyük konuşmalar yaparsa yapsın, dünyada lider olduğunu falan iddia ederse etsin. Görüldüğü gibi yani Kazakistan'daki olaylarla ilgili hiçbir esamesi okunmadı. Sıkıştığı zaman Kazakistan Rusya'dan yardım istemiş oldu. Lafla pelin gemisinin yürümediğini de görmüş olduk. Türkiye elinden ne geliyorsa Kazakistan'a, Kazak halkına, Kazak halkının yanında olduğunu göstermek için. Çünkü Kazakistan bağımsızlığını elde ettiğinde ilk tanıyan ülkelerden biri Türkiye'ydi. O zaman Türkiye'nin başında Türk Özal vardı. O ilişkileri unutturmayacak, o yakınlığı Kazak halkına, Kazakistan'a yakınlığını devam ettirecek bir duruş sergilemesinde fayda var. Bu Kazakistan gündemi çok basma olduğu için onu konuştuk. Bu arada Efe Hoca'nın bağlandığı internet hattında sorun olduğu için tekrar bağlamıyoruz. Benim dikkatimi çeken birkaç gündem vardı. Onları böyle hızlıca paylaşmak istiyorum. Çok üzücü bir gelişme. İşkence olayları. Silivri Beşinoğlu cezaevinde tutuklu olan 15 Temmuz'dan beri 13-14 yaşındaki o tarihte 13-14 yaşında olan askeri öğrenciler hapiste tutulmaları, hiçbir suçları olmamasına rağmen müebbetle cezalandırmalarına rağmen yani bu hukuksuzlukların yanı sıra bir de şimdi işkenceyle işkenceye maruz kalıyorlar. Anneleri, yakınları, avukatları feryat ediyorlar. Maalesef Adalet Bakanlığı'ndan bütün çağrılara rağmen herhangi bir soruşturma gelmiş değil. Görüyorsunuz ekranda. Ve bu konuları gündeme getiren insanlara dönük soruşturmalar talep ediliyor. Bir başka işkence olayını mecliste gündeme getiren Faruk Gergerlioğlu'na bu Meclis Başkanı Mustafa Şen soruşturma açılmasını istiyor. Yani Türkiye'nin hangi noktadan, nereden nereye geldiğini görmek bakımından çok çarpıcı. Normalde Türkiye işkenceyi sıfırlamıştı 8-9 sene öncesinde, 10 sene öncesinde. Bunun için Avrupa Birliği ile müzakerelere başlamıştı. Neredeyse demokrasinin, hukukun sağlam temellere oturduğu bir ülke haline gelecekti. Fakat bugün İşkence artık ilçelerin karakollarında, Silivri'de, her yerde yapılıyor. Bunu utanmadan dile getiriyorlar. Yani bazen resmi ajansları, Anadolu Ajansı ile yayınlıyorlar. Ve işkenceyi dile getiren, getirildiği zaman bunun soruşturması yerine onu dile getirenlere, gündeme getirenlere soruşturma açılması gündeme getiriliyor. Gerçekten çok üzücü. Acı, Utanç verici bir tablo ülke açısından. Her zaman bunu altını çiziyoruz. Kur'an'larda da başka yayınlarda da kötü muamele, işkence hiç kimseye yapılmaması gerekir. Suçun ne olduğundan bağımsız olarak. Çünkü birçok insan hakkındaki yani tutuklu bulunduğu dönemde, gözaltında olduğu dönemde hakkındaki suçlamalar kesinleşmiş değil. Ki suçlamalar kesinleşmiş olsa bile insan onuruna yakışmayan ve insanlığa karşı bir suç olarak kabul edilen ve asla mürur zamana uğramayan ve sorumlularının mutlaka bir gün hesap soracağı, cezalandırılacağı bir suç, bir insanlık suçu. Onun için diliyorum bu yanlışlar son bulsun ve Türkiye'de farklı kesimler mahallesine bakmadan bu tür kötü muameleye maruz kalan insanlara hep birlikte sahip çıksınlar. Avukatlar, barolar, insan hakları dernekleri, siyasi partiler dediğim gibi mahallesine bakmadan insan onuruna yakışmayan bu muamelelere karşı çıkması gerekir. 82 yaşında bir iş adamı, bir hayırsever iş adamı Yusuf Bekmezci günlerdir yoğun bakımda. İnsanlar, ailesi, yakınları, yine avukatları, insan hakları konusunda duyarlı insanlar feryat ediyorlar. Adalet Bakanlığı'ndan tek bir cümle yok. En son duyduğum yoğun bakımda olan 82 yaşında kendi bakımını sağlayamayan bir insanla ilgili adli tıptan rapor istenmiş. Yani artık sözün bittiği yerdeyiz. Maalesef tek belki güzel gelişme bütün bu karanlık olayların yanında, sıkıcı, üzücü, acı olayların yanında Boğaziçi Üniversitesi'nde biliyorsunuz eylemler devam ediyor. Bir kayyum rektörle karşı karşıya bir tanesini gönderdiler. Protestolar nedeniyle görevden aldılar. İkincisi geldi. Onun şikayeti üzerine hapse atılmış olan Caner Perit Özen ve Ersin Berke Gök ilk mahkemeye çıktıklarında 94 gün sonra tahliye edildiler. Yani bu insanların yaptıkları kayyum rektöre karşı bir açıklamalar yapmaları, iddianamelerini gördüklerinde kendileri de şaşırmışlar. Çünkü kamu aracını kaçırmakla suçlanıyorlarmış gençler. Ve ilk mahkemeye çıktıklarında 3 ayı kaybettiler. Eğitim hayatları zehir oldu. Tahliye edilmiş oldular. Böyle ufak bir sevindirici haber de bugün gelişmeler içinde. Beni çok üzen bir haber ekonomik gidişatla alakalı. Onu da paylaşmadan edemeyeceğim. Bir aile haberlerde paylaşılmış bir emekli ailesi ya da memur aile çocuklarına mamalarını 3 kaşık verirken 1 kaşığa indirdiklerini söylüyorlar. Fiyatlardaki artış zamlar nedeniyle. Yani bir taraftan çok büyük laflar ediliyor. Dünyada etkili bir lider ülke olduğumuz falan söyleniyor. Fakat bir taraftan da çocukların maması 3 kaşıktan 1 kaşığa indiriliyor. İnsanlar pazarlardan akşamları pazar kapandıktan sonra ihtiyaçlarını giderecek sebzelerini, meyvelerini bir tarım ülkesi olan Türkiye'de almaya çalışıyor. Türkiye'nin bu gidişatının da sürdürülebilir olmadığı görülüyor. Fakat maalesef epey bir zamandır da devam ediyor. Tüm sıkıntılara rağmen. Evet, dediğim gibi Efe Hoca ile yayına başlamıştık. Beraber bitecektik. Fakat internet bağlantısında bir sorun olduğu için devam edemedi. Bir dahaki yayında ümit ediyorum. Beraber olacağız. Ben hepinize selamlarımı, saygılarımı, muhabbetimi paylaşıyorum. Güzel haberleri, daha güzel gelişmeleri paylaşmak için tekrar yeni bir programda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.